Ayrım 24, sayfa 283. Avustralya tümeninin karargahı hemen ilk tepenin eteğinde kurulmuş, karargah etekteki girintilere, kovuklara sığınmıştı. Plan uygulanamamış, ağır kayıp verilmişti. İki Türk alayı tümeni ilk tepeler hattına kadar geriye sürmüş, daracık bir alanı hapsetmişti. Sakinlik içinde durumu değerlendirmek imkanından yoksundular. Çevre şaşırtıcı bir kargaşalık içinde kaynaşıyordu. Tartışılmaz bir gerçek belirmişti. Gece ya da sabah bir Türk taarruzu Anzakların sonu olurdu. Kurmaylar aralarında en mantıklı hareketin başarısızlığı kabul ederek geri çekilmek olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Bu öneriyi gecikmeden komutana açmaya karar verdiler. Dipnot: Nan Steele, P. Hart, Yenilginin Destanı, sayfa 65. Kumkale'nin doğusunda sessizlik içinde üç tabur toplanmıştı. Her kımıltıyı ateşe boğan filoya görünmemek için olabildiğince saklanarak gelmişlerdi. Bu kuvvetin başına 39. alayın komutanı Yarbay Nurettin Bey, yani Özsu, getirildi. Dipnot: Milli Mücadele'de 17. Tümen Komutanı. Kolordu komutanı Weber Paşa'da 3. Tümen Komutanı Albay Nikolay ile düşmanın karaya çıkmasına izin vermenin doğru olmadığını anlamış gibi görünüyorlardı. Ama bu kez de bu yanlışı temizlemek amacıyla birliği hazırlık yapmadan hemen taarruza geçmesi için zorluyor, yanlışa yanlış ekliyorlardı. Hava iyice kararmıştı. Birlik bir gece taarruzunun gerektirdiği birçok önlem alınmadan, hazırlıklar yapılmadan taarruz etmek zorunda kaldı. Saat 19'du. Taarruz başlar başlamaz filonun tüm gemileri ışıldaklarını yakarak kıyıyı ışığa ve ateşe boğdu. Kıyıdan taarruz eden tabur ateş barajını aşamadı. Çok da kayıp verdi. Ama sağdaki tabur bir hamlede Kumkale köyüne girdi. Bu tabur gündüz filonun ateşi altında düzenini bozmadan gelen demir yürekli taburdu. 31. alayın 3. taburu. Köy ışıldakların gezgin ışıkları altında bir şimşek çakmış gibi aydınlanıyor, bir keskin karanlığa gömülüyordu. Sokaklarda, avlularda, yıkıntılarda çok kanlı bir çatışma, dövüşme, boğuşma başladı. Fransızlarda sömürge alayının Afrikalı askerleri de çözülmek üzereydiler. Filo ateşini köye girmeye çalışan Türk birliklerinin üzerine toplayınca, ateşten kaçınan birlikler köye karışık bir halde doluştular. Bunlardan birinin öncüleri savaş sarhoşluğu ve oynak ışık içinde 3. taburu düşman birliği sanarak ateşe tuttu. Arkadan ateş yiyen tabur dağıldı. Ortalık daha da karıştı. Bozulan düzen yeniden kurulamadı, taarruz durduruldu. Saat 21.30'du. Dipnot: Atase, Çanakkale 2, sayfa 68-69. General Hamilton Kurmay Başkanı, Amiral de Robeck, Albay Keyes, Queen Elizabeth'in telsiz kamerasında ayaküstü akşam yemeği yediler. Gün çok yorucu ve heyecanlı geçmiş, Türkler hiç ummadıkları bir direnç göstermişlerdi. Asıl çıkarma yerlerinde durum güven verici değildi. Yemeğin yarısında 29. Tümen Komutanı General Hunter Weston geldi. Sabahtan beri açtı, o da bir şeyler atıştırdı. İyimserlik vermeyen olaylar anlattı. Hamilton havayı düzeltmek gereğini duydu. Askerimiz niye savaştığını biliyor. Askere savaşın sona ermesi için boğazları aşıp Rus dostlarımızla el ele tutuşmamızın şart olduğunu, imparatorluğun kaderinin gösterecekleri cesarete bağlı olduğunu iyi anlattık. Kimse merak etmesin, bu savaşı kesin olarak kazanırız. Dipnot: Ian Hamilton, sayfa 100 ve devamı. Bu sırada Arıburdun'da Anzak Komuta Kurulu geri çekilmeyi görüşüyordu. 3. Tümen Komutanı Albay Nikolay, süvari bölüğünden Üsteğmen Şerif Güralp'i Kumkale çevresinde olup bitenleri izleyerek sık sık rapor vermekle görevlendirmişti. Şerif Bey, Türk birliklerinin köye girdiklerini bildiren raporunu yazıyordu. İçeride olup bitenlerden daha haberi yoktu. Tümen komutanının çağırdığı bildirildi. Rapor yazmayı bıraktı, atı Akkuyruk'a atlayıp tümen karargahına koştu. Komutanlar ve karargah subayları bahçedeydiler. Kolordu komutanı Weber Paşa, tümen komutanı Albay Nikolay, topçu alayı komutanı Yarbay Binhold, sönmeye yüz tutmuş bir ateşin yanına kurulmuş bir masada oturuyorlardı. Masanın üzeri yarı yenmiş bir kuzu budu ile çeşitli yiyecekler, bira ve konyak şişeleriyle doluydu. Üç Alman subay neşeyle yiyip içmekteydi. Türk subaylar da masanın biraz uzağında ayakta, Şerif Bey'in anlatışıyla bu sahneyi yutkunarak seyrediyorlardı. Dipnot: Şerif Güralp, Çanakkale cephesinden Filistin'e, sayfa 17. Şeref Bey, Sakarya Savaşı'nda 1. Süvari Tümeni 10. Alay Komutanı. Şerif Bey komutanları selamladı, tercüman yardımıyla durumu anlattı. Bazı birliklerin köye girmiş olması, mezarlığın hala Türklerin elinde bulunması Almanları keyiflendirdi. Albay Şerif Bey'e konyak ikram etmek istedi. Almanların ayrıcalıklı sofrası, arkadaşlarının yutkunarak izlemeleri, bu onur kırıcı durum Şerif Bey'i çok yaralamıştı. İkramı kabaca reddetti. Albay el çabukluğu ile cebine iki yumurta koyarak genç subayı ödüllendirdi. Haydi git dedi, birazdan ben de geleceğim. Gerçekten gelecek ve Yarbay Nurettin Bey'i gece yarısından sonra yeni bir taarruz daha yapmaya zorlayacaktı. Kaptan Stoker'ın AE-2'si 16 saattir su altındaydı. Oksijen azalmış, hava çok kirlenmişti. Denizaltıyı arayan torpido botların pervane sesleri kesileli 2 saat kadar olmuştu. Mürettebatın sinirleri kopacak kadar gergindi. Kaptan Stoker artık su yüzeyine çıkabileceklerine karar verdi. Periskopla çevreyi denetledikten sonra gerekli emirleri verdi. Gemi yükseldi ve suyun üzerine çıktı. Kule kapağını açtılar. Oh, denizaltının içi temiz havayla doldu. Asya kıyısından 800 metre uzaktaydılar. Yağmur çiziliyordu. Görülürlerse hemen dalmaya hazır bataryaları doldurmaya başladılar. Mürettebat denizaltının güvertesine çıkarak ciğerlerini temizledi. Bataryaların tam dolması için 4 saate ihtiyaç vardı. Çok uzaktan donanma toplarının uğultusu yansıyordu. Demek ki Türkler direniyordu. Stoker geçidi geçmeyi başardığını amirale bildirmek istedi. Bunu bilmek orduya da moral verirdi. Bataryalar dolar dolmaz Marmara'ya hareket edecek, belki İstanbul'a kadar gidecekti. İmkansız sanılan şey gerçek olmuştu. Öbür denizaltılar da boğazdan geçebilir, böylece İstanbul Gelibolu destek yolu körletilirdi. Telsizci Falconer Amiral gemisi ile bağlantı kurmak için çok çalıştı. Başaramadı. Kaptan Stoker'ın yazdığı kısa mesajı bağlantı kuramadan verdi. Belki bir gemi rastlantı eseri sinyalleri alır ve haberi amirale iletirdi. Bataryalar dolana kadar burada bekleyeceklerdi. Talihleri vardı. Denizin üzerine yoğun bir sis kapladı. Görülme tehlikesi kalmadı. 1. Pınar İçi Koyu. Öncesi sayfa 272'de. 25. alayın taburu ancak öğleden sonra yetişebilmiş, saat 16'da taarruza geçirmişti. Tabur denizle sığın dere arasından kuzeyden güneye taarruz ediyordu. Çalışkan bölük savaşa yine derenin doğu kıyısından katıldı. Taarruz hızlı başlamıştı. İngilizler 3 kat kalabalıktı. Makineli tüfekleri boldu. Denizde 4 savaş gemisi vardı. Taarruz filonun ve makineli tüfeklerin ateşi altında gelişmedi. Giderek yavaşladı. Ama durmadı. Tabur ve bölük sık sık kuzeyden ve doğudan küçük, şaşırtıcı hücumlar yaparak İngiliz birliğini yoracak, bıktıracak, bunaltacaklardı. Dipnot Atase Çanakkale 2 sayfa 264-267. C.F. Aspinall Oglander 1. cilt sayfa 247-263. Burası biri küçük, biri büyük, iki sürprize gebeydi. Sonrası sayfa 292'de. 2. İkiz Koy. Öncesi sayfa 273'te. İkiz Koy'daki İngiliz birliğinin güney kolu Karaca olan tepesi yönüne sarkarak Tekke Koyu'ndaki İngiliz birliği ile birleşmişti. Büyük kısım ise kuzeyden Delişmen bölüğün, doğudan 9. bölüğün baskısı altındaydı. Delişmen bölük İngiliz birliğini yerinde tutabilmek için çok çabalamış, çok kayıp vermişti. Bölük komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan yaralanmıştı. Öbür subaylar da ya şehitli ya ağır yaralı. Hafif yaralanan askerler yaralarını ceketlerinin içine dikili sargı beziyle sarıyor, yerlerini bırakmıyorlardı. Takımlar birkaç mangaya düşmüştü. Düşman azaldıklarını anlayıp da harekete geçmesin diye sürekli hareket ediyorlardı. 26. Alay Komutanı Kadri Bey gece bu gazi bölüğü geriye çekti. Yerine eksik ama sağlam bir bölük yolladı. Dipnot Atase, Çanakkale 2 sayfa 264. Yeni bölük Sığındere ağzında bulunan 6. bölüktür. Bir yarım takımını Pınar içine yollamıştı. O nedenle yarım takım eksik. Yeni bölük siperleri devraldı. Hepsi kan içindeydi. Sonrası sayfa 293'te. 3. Tekke Koyu. Öncesi sayfa 274'te. İkiz Koy Karaca olan tepesi, Tekke Koyu ve Aytepe İngiliz birliklerinin elindeydi. Bunu başarmak için çok ölü ve yaralı vermişlerdi. Bu kesimi sarmış olan Türk birliklerinin geriden gelecek büyük birliklerle birleşerek geceliğin taarruza geçeceklerini, tutunamayıp denize döküleceklerini sanıyorlardı. Bu nedenle filo bütün gece alarmda bekleyecekti. Derin siperler kazıldı, tepeler makineli tüfeklerle donatıldı. Asker bütün geceyi uykusuz geçirecek, çıt çıksa bir gölge kımıldasa dolu dizgin ateş edecekti. Bu kesimdeki İngiliz askerleri uzun süre bu korku gecesinin etkisini üzerlerinden atamayacaklardır. Dipnot Atase Çanakkale 2 sayfa 278 3. paragraf. 4. Ertuğrul Koyu. Öncesi sayfa 277'de. Savaş çok yavaşlamış, hatta durmuştu. İki yanda eller tetikle soluklanıyorlardı. Üçüncü taburunda çok şehit ve yaralısı vardı. Durmadan savaşan asker yorulmuştu. Ama çok iyi bir iş yaptıklarının farkındaydılar. 1,5 tabur asker bir tümene ve bir donanmaya karşı direnmiş, düşmanı durdurmuş, ilerlemesine izin vermemişti. Gözcü Baba Tepesi, Harap Kale Tepesi, Seddül Bahir Kalesi ve Seddül Bahir Köyü taburun elinde, Ertuğrul Koyu da tümüyle denetimi altındaydı. Şimdiye kadar orduya 15 saat kazandırmışlardı, daha da kazandıracaklardı. İkiz Koy'daki Teke Koyu'ndaki eski hisarlıktaki düşman çıktığı yerde büzülmüş duruyor, ilerleyip yayılamıyordu. Binbaşı Mahmut Sabri Bey düşmanı denize dökmek, günü kesin bir zaferle kapatmak için tümenden takviye beklemekteydi. 9. Tümen Komutanı Halil Sami Bey akşamüstü ihtiyattaki 25. alayın elde kalan iki taburu ile ağır makineli tek bölüğünü düğümün asıl çözüleceği yere Seddül Bahir'e yollamaya karar verdi. 2000 yorulmamış savaşmaya hazır Çanakkale askeri ve 4 pırıl pırıl ağır makineli tüfek. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 269 ve devamı. Böyle bir kuvvetle neler yapılmazdı ki? Bu müjde bütün taburu dolaştı, herkese bir canlılık geldi. Yorgunluk geçti, tüfekler temizlendi, süngüler bilendi. Taburu ta Rus heyecanı sardığı için kimse uyumadı. Takviyeyi beklemeye başladılar. Sonrası sayfa 294'te. 5. Eski Hisarlık. Öncesi sayfa 279'da. Burada da kimse uyumuyordu. İngilizler harabeden çıkarak batıya doğru yayılmak istiyorlardı. Türk birliği ise İngilizleri kımıldatmamak. Alarmda bekleyen nöbetçi savaş gemisi ışıldağıyla tepeyi aydınlatmıştı. Bu Türklerin işine yarıyor, İngilizleri kolayca gözlüyor, biri kımıldarsa vuruyorlardı. Sonrası sayfa 292'de. Arıburnu'ndaki Avustralya Tümeni Komutanı General Bridges, Anzak Kol Ordusu Komutanı General Birdwood'u durumu yakından görmesi için kıyıya çağırdı. General Birdwood kıyı başına çıktı. Anzak komutanları toplanmıştı. İki Anzak tümeninin komutanı da bu tümenlere bağlı tugayların çoğu komutanı da burada tutunmaya imkan kalmadığını, Türkleri yenemeyeceklerini, verilen görevi yapmaya güçlerinin yetmeyeceğini açıkladılar. Türklerin önemli takviyeler alarak bu gece ya da sabah hücum edeceklerinden, denize döküleceklerinden çekiniyorlardı. Daracık kıyı başındaki kargaşayı kumsalda serili yatan sıra sıra yaralıları gösterdiler. Ağlayan, çığlık atan, inleyen yaralıların haline dayanmak gerçekten zordu. Komutanların isteği açık ve kısaydı. Toptan mahvolmadan bizi buradan alın. Dipnot C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 326 ve devamı. 331. Nigel Steele Peter Hart sayfa 65 ve devamı. Alan Moorhead sayfa 197 ve devamı. Komutanların paniği ve kıyı başının içler acısı durumu General Birdwood gibi soğukkanlı bir askeri bile etkiledi. Komutanların isteğini desteklediğini ekleyerek Başkomutan General Hamilton'a yansıttı. General Hamilton, Queen Elizabeth zırhlısında günü değerlendiren komutan ve kurmayları yalnız bırakarak erkenden kamerasına çekilmişti. Derin bir ruh yorgunluğu içindeydi. Bütün dünyanın izlediği, farklı heyecan verici, birçok ilklerin yaşandığı büyük bir savaştı bu. Başarıları çok eskilerde kalmış, bugünkü Türk ordusunun karşısında başarısız olmak ölüm demekti. Kurmay Başkanı General Braithwaite'in heyecanlı sesi uykusunu böldü. ''Sir Ian, ölüm kalım meselesini halletmek için gelmelisiniz. Muhakkak bir cevap vermelisiniz.'' General Hamilton bunun bir düş değil de gerçek olduğunu anlayınca top gibi yerinden fırladı. Giyindi, toplantı salonuna koştu. Amiral de Robeck, Anzak kuvvetlerini taşıyan ve koruyan filonun komutanı, Amiral Thursby, Albay Case, Anzak Kol Ordusu Kurmay Başkanı ile topçu komutanı Hamilton'ı bekliyorlardı. Yüzlerini görünce çok kötü bir haber alacağını anladı. General Birdwood'un mesajını verdiler. Birdwood'un mesajı özetle şöyleydi. Birliklerden bir kısmı ateş hattını terk edip geri çekildi. Bu zorlu topraklarda dağılan erleri toplamak imkansız görülmektedir. Birliklerin yarın sabah yeniden savaşa sevk edilmesi kararlaştırılmışsa sonuç fiyasko olacaktır. Birliklerimiz geri alınacaksa bu iş hemen yapılmalıdır. General Hamilton, Anzak Kurmay Başkanı ile topçu komutanına düşüncelerini sordu. İkisi de komutanlarının görüşüne katıldılar. Amiral Thursby'ye döndü. Amiral, siz ne düşünüyorsunuz? Birliklerin yığıldıkları plajlardan geriye taşınmaları 3 gün sürer. Pekala, o zaman Türkler nerede olacak? Birliklerimizin tepelerinde. Sonra ne olacak? Amiralin yüzü karardı. Bu görevin kahrına sonuna kadar katlanmak zorundalar. General Hamilton da bu düşüncedeydi. Tersi bir başarısızlık değil, o kadar iddialı hazırlıktan sonra büyük bir skandal olurdu. Biri bir telsiz mesajı getirip Albay Keyes'e verdi. Mesaja göz atan Albay Keyes'in yüzü parladı. Mesaj A2 denizaltısından geliyor, kaptan bir gambot batırdığını ve boğazı geçtiğini bildiriyordu. Telsizci Falconer'ın öylesine çektiği mesajı bir gemi almış ve amiral gemisine ulaştırmıştı. Keyes, bu güzel haberi Anzaklara bildirelim generalim dedi. Bir Avustralya denizaltısı bu, moral olur. General Hamilton bu haberi de içeren bir emirle Anzak kol ordusuna yerinde kalmasını bildirdi. Emrini güvene kavuşuncaya kadar askere siper kazdırın, kazdırın, kazdırın diye bitirdi. Başkomutanın emri çok ivedi olarak General Birdwood'a ulaştırılacaktı. Dipnot Ian Hamilton sayfa 103 ve devamı, C.F. Aspinall Oglander 1. cilt sayfa 329 ve devamı, Stoker'ın denizaltısı sayfa 108 ve devamı. Eğer 9. Tümen Komutanı Halis Sami Bey akşam verdiği kararı değiştirmese, belki Anzakların isteğine benzer bir istekle Seddülbahir'de karaya çıkmış olan 29. Tümen birliklerinden gelecekti. Geri çekilmeyi isteyecek durumdaydılar. Evet, 9. Tümen Komutanı Halis Sami Bey verdiği yerinde kararı daha sonra değiştirmiş, 25. Alay'ın 2 taburu ile ağır makineli tüfek bölüğünü Seddülbahir'e 3. Tamur Komutanı'nın emrine yollamaktan caymıştı. İki taburu dörde böldü. Taburların dörtte biri, yani iki bölük, yedekliğe geride tutulacak, dörtte biri Pınar içi koyuna, dörtte biri eski hısarlığa, dörtte biri de 3. tabura katılacak, kısacası tuz biber olup gideceklerdi. Bu kararın nedeni galiba sürüp gelen yanlış yapma korkusuydu. Bu korku yeni yanlışlara yol açıp durmaktaydı. Dipnot Atase Çanakkale 2, sayfa 270 ve devamı. Yeni emir ağır bir dille eleştirilmektedir. İlk gün yalnız 9. Tümen Komutanlığı değil, 3. Kolordu ve Ordu Komutanlıkları da duruma egemen olabilmiş, harekete geçebilmiş değillerdir. İlk iki günün yapıcıları Arıburnu'nda 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Aker, Seddülbahir'de 26. Alay Komutanı Kadri Bey ile 3. Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey'dir. Bu takviyeler yalnız Pınar içi koyunda işe yarayacaktır. Pınar içi koyu, öncesi sayfa 287'de. Gece iki bölük ile iki makineli tüfeğin çıka gelmesi herkesi sevindirdi. Bu küçük sürprizdi. Büyük sürprize daha vakit vardı. Yeniden taarruz isteği uyandı. Çabucak hazırlandılar, taarruz başladı. Gergin bekleyiş, sürpriz hücumlar, tümenden uzakta yalnız kalmış olma ürküntüsü İngilizleri çok yıpratmıştı. Çözülmek üzereydiler. İngiliz mevzilerinde yer yer çöküntüler oldu. Direniş gittikçe zayıfladı. Bazı gruplar düzensiz bir halde çekilip kıyıya inmeye başladılar. Dağılma kolera gibi yayıldı. Komutan durumumuz ümitsiz diye mesaj gönderdi ve filodan yardım istedi. Gemiler devreye girdiler. Işıldaklar yakıldı. Toplar ve makineli tüfekler ateşlendi. Ateşten bir duvar örüldü. Türk birlikleri gereksiz kayıp vermemek için geriye, korunaklı yerlere çekildiler. Bu sırada filikalar kumsala baştan kara ediyorlardı. Askerler sırt çantalarını yerlere atarak filikalara doluştular. Türkler koca İngiliz birliğinin kaçtığını bilse, herhalde ateşten duvarı bir yerinden aşar, kaçakları kumsalda bastırırlardı. Böyle kalabalık, güçlü, 4 savaş gemisinin desteklediği büyük bir birliğin panikleyip kaçacağı kimin aklına gelirdi? Birlik Türkler açısından en tehlikeli yer olan Pınar içi koyunu bırakıp gitmişti. Günün büyük sürprizi buydu. Bu sürpriz en çok burada her şeyin yolunda gittiğini sanan 29. Tümen Komutanı General Hunter Weston'ı ve bu birliğe çok ümit bağlamış olan Başkomutan General Hamilton'ı şaşkına çevirecekti. Dipnot, C.F. Aspinall Oglander Gelibolu askeri harekatında Pınar içi koyu savaşını şöyle özetliyor. İnce düşünüldü, uygun şekilde başladı, tereddütle sevk ve idare edildi. Aşağılanarak da zelilane sona erdi. Bu sahildeki çıkış hareketinin tarihçesi işte budur. 1. cilt sayfa 263. İngilizlerin kaybı 697 kişi. C.F. Aspinall Oglander 1. cilt sayfa 255, 3. dipnot. General Hamilton bu konuyla ilgili raporunda bu kaçışın nedenini gerçeklere aykırı olarak şöyle anlatıyor. Türklerin burada ölçülmesi olanaksız derecede yüksek olan sayı üstünlükleri ve daima yeni takviye kuvveti almaları. Atase Çanakkale 2 sayfa 274. İngiliz birliği bir tugaydı. Türk kuvvetlerinin toplamı ise son aşamada ancak bir tabur artı üç bölük artı bir manga olmuştu. Demek ki Türk birliklerinin savaşçılığı İngilizlere çok kalabalık oldukları izlenimini vermiş. Paniklemişler. Başkomutan bile panikten etkilenmiş. Tomazi diyor ki, askerlerinin yarısını kaybeden komutan tahliye kararını kendisi vermişti. Sayfa 62. Ne Steel P. Hart, yenilginin destanında kaybı 700 olarak belirtiyor. Sayfa 87. Eski Hisarlık, öncesi sayfa 289'da. Gece yarısına doğru buraya da iki bölük takviye gelmişti. Sessizce yanaştı. Görevi düşmanı denize dökmekti. İngiliz birliğini denetim altında tutan bölükten bilgi aldı. Yayıldı, birlikte taarruza geçtiler. Düşman uyanıktı, hazırdı. Makineli tüfekleri hiç ölü nokta bırakmayacak biçimde yerleştirmiş, cesurca bekliyorlardı. 2-3 bölükte buradaki birliği ve alarmda bekleyen savaş gemilerini yenmek güzel bir ümit ama imkansız bir hayaldi. Taarruz sonuç vermedi, iki yanda siperlere çekildi. Tümen komutanı Halil Sami Bey'in son kararına göre 3. taburun payına sadece 2 bölük ile 2 makineli tüfek düşmüştü. Tümen emrine göre gelecek 500 kişiyle gece hücumu yapılarak karaya çıkan düşman temizlenecekti. Dipnot Atase Çanakkale 2 sayfa 270-271. Binbaşı Mahmut Sabri Bey öfkesini içine gömdü. 3. taburun büyük başarısından ne tümen yararlanmayı bilmişti ne de ordu. Bilseler hızla güçlü birlikler gönderirler, İngilizler gerçekten denize dökülürdü. Bu sırada kumsalda kuşku verici bir hareket oldu. Bazı gölgeler belirdi. Koyu çevreleyen bölük River Clyde adlı gemi dolayısıyla tedirgindi. Karanlıktan yararlanarak birdenbire ve topluca gemiden karaya çıkmaya yeltenebilirlerdi. Gölgelere doğru birkaç el ateş edildi. Gölgeler kaçıştı. Karşılık vermediler. Kale duvarının dibinde yuvalanmış nöbetçiler, gölgelerin yaralıları toplamak için gelmiş sıhhiyeciler olduğunu bildirdiler. Ateş kes! Bir daha ateş edilmedi. Sıhhiyecilerin yaralıları serbestçe toplayıp gemiye taşımalarına izin verildi. Dipnot Atase Çanakkale 2 sayfa 275. İngilizler bu inceliği, insanca yaklaşımı bir kez bile göstermediler. Ama kendilerini uygar diye niteliyorlar, bizi az gelişmiş diye. Uygarlığın ölçüsü makine değil de insanlıksa, savaş alanında biz onlardan çok daha uygardık. Çanakkale bunun kanıtıdır. Bu Türk şövalyeliğini İngiliz resmi tarihi yarım ağız açıklıyor. Sahilde kalan yaralıların kaldırılması için faaliyete geçildi. Bu işe düşmanın pek müdahalesi görülmedi. C.F. Aspinall Oglander, 1. cilt sayfa 306. İkizköy'den geri çekilen Gazi bölük Alçıtepe köyü yolundaydı. Hepsi az ya da çok yaralıydı. 12 saat durmadan çatışıp boğuştukları için çok da yorgundular. Ama yürüyemeyen yaralı arkadaşlarını geride bırakmamışlardı. Nöbetleşe taşıyorlardı. Alay komutanı Yarbay Kadri Bey köydeki küçük Sahra Hastanesi'nin tek doktoruna bölük hakkında bilgi vermiş, aç geleceklerini de bildirmişti. Böyle gazi bir birliği bir çorbayla ağırlamak olmazdı. Doktor yetkisini kullanarak bölük için 4 çeşit yemek hazırlattı. Mercimek çorbası, çoban kavurma, pilav ve tatlı. İyi beslenmesi gereken hastalara özgü çok özel yemek listesiydi bu. Bölük geç vakit hastaneye ulaştı. Doktor şaşa kaldı. Kadri Bey bölüğün fazla kayıp verdiğini söylemeyi unutmuştu. Yarım bölüktü gelen. Gerekenler ameliyat edilip yatırıldı. Ötekiler de kir, kan ve yara içindeydi. Bakımları yapıldı. Temizlenip karınlarını çift porsiyon doyurdular. Çoğu böyle zengin ve bol yemeği herhalde bir daha göremeyecekti. Allah'a ve devlete hamd ederek asker yatağa toprağa uzandılar ve uyudular. AE-2 mürettebatı uyanıktı. İkinci subay Kaptan Stoker'a bataryaların dolduğunu bildirdi. Kule kapağı kapandı, gemi Marmara'ya doğru hareket etti. Denizaltıcılık tarihinin en önemli olaylarından biri gerçekleşiyordu. Dipnot Atase Çanakkale 3 sayfa 506-512'de denizaltı etkinlikleriyle ilgili bilgi var. Denizaltıların batırdığı küçük büyük bütün gemilerin adları kayıtlı. Ama AE-2'nin bir gambot batırdığı hakkında kayıt yok. Nejat Gülen de dünden bugüne Bahriyemiz kitabında Stoker'ın bir gambot vurduğu hakkındaki bilginin gerçeğe uymadığını belirtiyor. Sayfa 306. Stoker'ın Denizaltısı adlı kitapta Stoker'ın anılarına dayanarak ayrıca bir de Destroyer vurduğu yazılı. Sayfa 88. Bu da doğru değil. Stoker'ın tutsaklık günleri hakkında verdiği bilgiler de güven uyandırmıyor. Kaptanın anılarını yazarken şair yanının ağır bastığı ve hayalini çalıştırdığı anlaşılıyor. Stoker Marmara'da kaldığı birkaç gün içinde bazı gemilere hücum etmiş, hiçbirini vuramamıştır. Kitabı çeviren ya da bir danışman doğruları dipnot olarak verseydi, Türk okuyucu yanılmaktan korumuş olurlardı. Tek yanlı bu tür yayınlar gerçeğe haksızlık oluyor. Boğazın geçildiğini gece duyan İngiliz denizaltıcılar çok heyecanlanmışlar. Amiral de Robeck daha gelişmiş ikinci bir denizaltının yola çıkması için emir vermişti. Bu görev için Yüzbaşı Boyle'un E-14'ü seçilecekti. Albay Nikolay Kumköy yakınındaki Yenişehir'e gelmişti. Yarbay Nurettin Bey'e yeniden taarruz etmesini emretti. Kumkale ele geçirilecek. Birliği yeni bir taburla da takviye etti. Köyün içi karmakarışıklığı ikinci bir taarruz karışıklığı daha da arttıracaktı. İlk taarruzdan sonra elbette Fransızlar çok ciddi önlemler de almış olmalıydılar. Ama bu durumu ya Nurettin Bey anlatmayı başaramadı ya Albay Nikolay anlamadı. Dipnot Atase Çanakkale 2 sayfa 70 ve devamı. Saat 3'te yeniden taarruz başladı. Yeni tabur da yamandı. Dipnot 31. alayın 1. taburu. Hışım gibi köye girdi. Yine sokaklarda boğuşuldu. Gözepek askerler yıkıntıdan yıkıntıya geçerek bazı makineli tüfek yuvalarının arkalarına dolandılar. El bombalarıyla işlerini bitirdiler. Ama kalan tüfekler taburu biçmeye yetti. Sokaklar yeni şehitler ve yaralılarla doldu. Çatışmaya ara verildi. Köyün bir yarısında Fransızlar vardı, öte yarısında Türkler. Bir kişi hareket etse tüfekler ateşleniyor, yaralılar geri çekilemiyordu. Üst komutanlar köyün ille geri alınmasını, düşmanın denize dökülmesini istiyorlar, bunun içinde de birlikleri apar topar kurbanlı koç sürüleri gibi ölüme sürüyorlardı. Saat 5'te 3. kez bir daha taarruz edildi. Asker ölümün üzerine yürüdü, köy mezbahaya döndü. Fransızların bulunduğu yıkıntılar içinde barikatlar gerisinde yer yer beyaz bayrakların kalktığı görüldü. Oh, gün zaferle kapanıyordu. Öyle sanıldı. Bundan sonra olacakları kimse kestiremezdi. Dipnot Atase, Çanakkale 2 sayfa 72, Tomazi sayfa 66. Tomazi 3 değil 4 gece taarruzu yapıldığını yazıyor. Charles Effrouz 7 taarruz diyor sayfa 53. 39. alay komutanı raporunda 10 defa diyor. Celalettin Kumkale Muharebesi sayfa 179. Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı. Şerif Güralp 13 süngü hücumu diyor sayfa 22. Galiba hiç durmadan boğuşulmuş.